Ayrım 35, bölüm 29, 20. gün. Biber gazı. Sayfa 386. Öğleden sonranın mavi ve kasvetli havasında gökyüzünden boşalan yağmur Bergen'in üzerine yağıyordu. Harry'nin taksisi tekne kiralama bürosunun önünde durduğunda önceden ayarladığı tekne Padelfjord köprüsünün ayağındaki rıhtımda onu bekliyordu. Tekne uzun yıllardır kullanılmamış 8 metrelik Finlandiya yapımı bir yolcu teknesiydi. "Balığa çıkıyordum da," dedi Harry deniz haritasını işaret ederek. "Şu bölgede su altı kayalıkları ya da bilmem gereken başka bir şey var mı?" "Finoy Adası'na mı?" dedi tekneyi kiraya veren adam. "Kurşunu ve zokası olan bir oltayla çıkın. Ama orada balık az olur benden söylemesi. Göreceğiz bakalım. Şu motoru nasıl çalıştırıyoruz?" Harry giderek artan alacakaranlıkta motorun patırtısı eşliğinde Nordnes burnunun yakınından geçerken parkın kuru ağaçları arasında totem direğini gördü. Yağmur önünde uzanan denizin yüzeyini döverek suyu köpürtüyordu. Dümenin yanındaki kolu sonuna kadar itince teknenin başı yukarı kalktı ve Harry düşmemek için bir adım geri çekildi. Ardından tekne tam güçlü ilerlemeye başladı. 15 dakika sonra Harry kolu geri çekti ve dümeni Finoy Adası'nın uzak ucuna, Rafton'un yazlık kulübesinden görünmeyecek bir limana doğru çevirdi. Tekneyi bağladı, oltayı çıkarıp salladı ve yağmuru dinledi. Balık tutmaktan anlamazdı, zoka ağırlaştı, kanca dibe çakıldı. Harry oltayı güç bela çekince sudan yosunlar çıkardı. Yosunları tek tek ayıkladı. Sonra zokayı yeniden suya indirdi ama biraz sonra nedense makara kilitlendi. Ve zoka oltanın ucunun 20 santim altında öylece asılı kalıp ne yukarı ne de aşağı hareket etti. Saatine baktı. Motorun gürültüsünden gerilen birileri varsa artık rahatlamış olmalıydılar. Karanlık iyice çökmeden bu işi halletmesi gerekiyordu. Oltayı koltuğa koydu. Çantasını açıp tabancayı çıkardı. Mermi kutusunu açtı ve şarjörü doldurdu. Termosa benzeyen gaz tüplerini ceplerine tıkıştırıp tekneden indi. Boş adanın en tepesine çıkması ve kış için pencereleri tahtalarla kapatılmış kulübelerin olduğu diğer tarafa inmesi Harry'nin 5 dakikasını aldı. Rafton'un kulübesi karanlık ve hiç davetkar olmayan görüntüsüyle karşısındaydı şimdi. 20 metre uzaktaki bir kayalığın üzerinde kulübenin kapısını ve pencerelerini tamamen görebileceği bir siper buldu kendine. Yağmur, asker yeşili kamuflaj ceketinin omuzlarından içeri sızalı çok olmuştu. Biber gazlarından birini alıp emniyet pimini çekti. 5 saniye sonra yaylı supap açılacak ve tüpten gaz yayılmaya başlayacaktı. Yana doğru açtığı koluyla tüpü tutarak kulübeye doğru koştu ve tüpü pencereye fırlattı. Cam ince bir çınlama sesiyle kırıldı. Harry kayalığa geri çekildi ve tabancasını kaldırdı. Yağmur sesinin arasında tüpün tıslamasını duyuyor, pencereden içerisinin griye döndüğünü görüyordu. Katrin kulübedeyse birkaç saniyeden fazla dayanabilmesi imkansızdı. Silahı kulübeye doğrulttu ve bekledi. 2 dakika geçmesine rağmen hiçbir şey olmadı. 2 dakika daha bekledi. Sonra ikinci tüpü hazırladı. Silahını indirmeden kapıya yürüdü ve açmayı denedi. Kilitliydi. Harry 4 adım geri gidip koştu. Kapı menteşelerinden ayrıldı ve Harry sağ omuzuyla duman dolu odaya girdi. Gaz aynı saniye içinde gözlerine doldu. Harry nefesini tutarak el yordamıyla bodrumun kapağını buldu. Kaldırıp açtı ve ikinci tüpün pimini çekip aşağı bıraktı. Koşarak dışarı çıktı. Akan bir burun ve bir çift gözle dizlerine kadar gelen bir su birikintisi buldu ve gözlerini açarak burnunu taşlara sürtene kadar başını elinden geldiğince derine daldırdı. Aynı hareketi 2 kez daha tekrarladı. Burnu ve damağı hala alev alev yansa da gözleri düzelmişti. Tabancayı yeniden kulübeye doğrulttu. Sabırla bekledi. Hadi ama çık artık lanet kadın. Kimse dışarı çıkmadı. Kırık pencereden dışarı sızan gaz 15 dakika sonra bitti. Harry kulübeye döndü ve kapıyı tekmeyle açtı. Öksürerek içeri son kez göz attı. Harabeden farksız olan kulübe sis doluydu. Harry kendisini aletlerle havada giden o uçağa benzetti. Lanet olsun, lanet olsun. Tekneye yürürken hava o kadar kararmıştı ki denizde önünü nasıl göreceğini düşünüyordu. Tekneyi çözdü, dümenin başına geçti ve marş kolunu kavradı. O anda aklından neredeyse 36 saattir uyumadığı, sabahın köründen beri bir şey yemediği, İliklerine kadar ıslandı ve Bergen denilen kahrolası şehre bir hiç için uçtuğu geldi. Bir de üstüne motor ilk seferde çalışmazsa önünde 38 mil yol olan at tekneyi kurşun yağmuruna tutup kendini denize vuracaktı. Neyse ki motor büyük bir gürültüyle çalıştı. Ama buna sevinemedi bile. Tam kolu itmek üzereyken onu gördü. Katrin tam önünde güvertenin aşağısına inen basamaklarda dikiliyordu. Siyah elbisesinin üzerine giydiği gri bir kazakla soğukkanlı bir şekilde kapının kasasına yaklaşmıştı. Eller yukarı dedi. Sesi o kadar çocuksuydu ki emretmekten çok espri yapıyor gibiydi. Ama Harry'i nişan alan siyah tabancası espri yapar gibi değildi. Sonrasındaki tehditti. Dediğimi yapmazsan seni karnından vururum Harry. Sırtındaki sinirleri parçalayıp seni felç ederim. Sonra da kafana bir kurşun sıkarım. Ama önce karnından başlayalım tabii. Silahın namlusu aşağıya yöneldi. Harry dümeni ve kolu bırakarak ellerini kaldırdı. Şimdi de geri çekil bakalım. Katrin basamakları tırmandı ve Harry, Becker'i tutukladıkları zamanki ya da Ferris Bar'da gördüğü ışıltının aynısını gördü Katrin'in gözlerinde. Fakat bu defa kıvılcımlar titreyen göz bebeklerinden saçılıyor gibiydi. Harry, teknenin kış tarafındaki koltuğun bacaklarına çarptığını hissedene dek geri çekildi. Otur, dedi Katrin motoru kapatarak. Harry kendini geriye doğru bıraktı. Oltanın üzerine oturdu ve pantolonu plastik koltuktaki suyu emdi. Beni nasıl buldun, diye sordu Katrin. Harry omuz silkti. Hadi ama, dedi Katrin silahını kaldırarak. Merakımı gider Harry. Harry onun solgun, bitkin yüzünü okumaya çalışırken, yani dedi. Burası onun için yabancı topraklardı ve bu kadının yüzü o tanıdığı ve bildiği Katrin Bratt'a ait değildi. Daha doğrusu bildiğini sandı. Herkesin bir davranış biçimi vardır, dedi en sonunda, bir oyun planı. Anladım. Benimki neymiş? Bir tarafı gösterip öbür tarafa kaçmak. Öyle mi? Harry tabancanın ağırlığını ceketinin sağ cebinde hissetti. Sırtını doğrulttu ve sağ elini koltuktan ayırmayarak oltayı kenara itti. Kardan adamın adıyla bir mektup yazıp bana gönderdin ve birkaç hafta sonra el kolunu sallayarak emniyet müdürlüğüne girdin. İlk yaptığın şey bana gelip Hagen'in seninle ilgilenmemi söylediğini anlatman oldu. Ama Hagen hiç böyle bir şey söylemedi. Buraya kadar tamam. Başka bir şey var mı? Palton'un Stöp'ün evinin önündeki kanala attın ve ters yönden terastan kaçtın. Bu taktiğe göre cep telefonu doğuya giden bir trene koymanın aslında batıya gittiğini gösteriyordu. Bravo. Peki nasıl kaçtın? Uçakla değil tabii ki. Gardemoen havaalanının tutulacağını biliyordun. Tahminime göre telefonunu Oslo Merkez Garı'nda tren kalkmadan hemen önce yerleştirdin. Karşıdaki otobüs terminaline gittin ve batıya giden ilk otobüse bindin. Yine tahminime göre yolculuğunu birkaç ayakta tamamladın. Devamlı otobüs değiştirdin. Önce Notodan Ekspresi dedi Katrin. Sonra oradan kalkan Bergen otobüsü. Vos'ta inip yeni giysiler aldım. Yitre ana otobüsüne bindim. Bergen'e gelen yerel otobüse geçtim. En sonunda da Zakarias rıhtımındaki bir balıkçıya para verip beni buraya getirmesini istedim. Tahminlerin hiç fena değil Harry. Zor olmadı. Seninle ben birbirimize çok benziyoruz. Katrin başını eğdi. Burada olacağımdan o kadar eminsen neden yalnız geldin? Yalnız değilim. Müller Nisan adamlarıyla buraya geliyor teknedeler. Katrin güldü. Harry elini ceketinin cebine yaklaştırdı. Haklısın. Bence de benziyoruz Harry. Ama yalan söyleme konusunda ben senden daha iyiyim. Harry yutkundu. Eli buz gibiydi. Parmaklarına söz geçirmeye çalıştı. Evet, bazı şeyleri benden çok daha rahat yaptığına eminim dedi. Birilerini öldürmek gibi. Sahi mi? Görünüşe göre sen de beni öldüreceksin galiba. Elin giderek ceketinin cebine yaklaşıyor. Ayağa kalk ve ceketini çıkar yavaşça. Sonra da buraya at. Harry içinden küfretti ama söyleneni yaptı. Montu tok bir sesle güvertenin zeminine, Katrin'in hemen önüne düştü. Katrin, gözlerini dedektiften ayırmayarak montu aldı ve denize savurdu. Zaten yeni bir tane almanın zamanı gelmişti dedi. Hımm dedi Harry. Suratımın ortasına yerleştireceğin havuçla uyumlu bir tane mi demek istiyorsun? Katrin iki defa gözlerini kırptı. Harry bir an için aklının karıştığını onun gözlerinden anladı. Dinle Katrin. Buraya sana yardım etmek için geldim. Yardıma ihtiyacın var. Sen hastasın. Sana cinayetleri işleten şey hastalığındı. Katrin yavaşça başını iki yana sallamaya başladı. Karayı işaret etti. İki saat kayıkhanede oturup seni bekledim Harry. Çünkü geleceğini biliyordum. Seni inceledim Harry. Sen aradığını daima buluyorsun. Seni bu yüzden seçtim. Beni mi seçtin? Evet seni seçtim. Kardan adamı benim için bul diye. Sana o mektubu o yüzden gönderdim. Kardan adamı neden kendin bulamadın? Çok da uzağında sayılmazdı. Katrin hayır der gibi başını salladı. Denedim Harry. Yıllarca denedim. Kendi başıma yapamayacağımı biliyordum. Sen yapmalıydın. Bir seri katil yakalamayı başarmış tek kişi sendin. Bana Harry Hall lazımdı. Üzgün bir tebessüm belirdi suratında. Son bir soru. Seni kandırdığımı nasıl anladın? Harry bu işin nasıl sonlanacağını merak ediyordu. Alnının ortasına bir mermi yiyerek mi, elektrikli ilmekle mi? Yoksa açık denizde boğularak mı? Yutkundu. Korkması gerekiyordu aslında. Hiçbir şey düşünmeyecek, hıçkırıklarla güverteye kapanıp onun canını bağışlaması için yalvaracak kadar korkmamalıydı. Neden yapmıyordu peki? Nedeni gurur olamazdı. Gururu viskiyle birlikte midesini indirip defalarca tükürmüştü. Korkunun hiçbir işe yaramadığını söyleyen hatta ömrünü daha da kısaltacağını bilen mantığı da olabilirdi pekala. Ama hayır nedenini bulmuştu. Korkmasına mani olan şey yorgunluğuydu. Ona ne olacaksa olsun dedirten derin her yanını kaplayan bir yorgunluk. İçimden bir ses en başından beri tüm bunların çok daha önce başladığını söylüyordu Harry. Artık üşümediğini fark etti. Her şey planlanmıştı ve bunların arkasında kim varsa aklımın içine girmeyi başarmıştı. Zaten çok fazla seçenek yoktu Katrin. Evindeki gazete kupürlerini görünce senin olduğundan emin oldum. Harry genç kadının gözlerini kırpıştırdığını, şaşırdığını gördü. Ve düşündüklerinde kesinlikle emin olduğu gerçeğe bir şüphenin yerleştiğini hissetti. Yanılıyor muydu yoksa? Şüphe en başından beri orada değil miydi zaten? Dinmek bilmeyen, çiseleyen yağmur teknede iyiden iyiye birikmişti. Yağmur suyu güverteyi dövüyordu. Katrin'in açılan ağzını ve tetiği saran parmağını gördü. Harry yanındaki oltayı kaptı ve gözünü silahın namlusuna dikti. Böylece bitecekti herhalde. Batı kıyısındaki bir teknede tek bir tanık ve delil olmadan. Zihninde ansızın bir görüntü canlandı. Oleg'in görüntüsü tek başına. Oltayı önündeki Katrin'e doğru salladı. Can havliyle yapılmış son bir saldırı. Durumu tersine çevirmek ve kaderini değiştirmek için yapılmış zavallı bir hamleydi. Misina'nın yumuşak ucu Katrin'in çenesine o kadar hafif çarptı ki neredeyse hissetmedi bile. Ne canı yandı ne de dengesini kaybetti. Harry daha sonrasında yaptığı şeyin kasıtlı bir savunuş mu, öylesine bir deneme mi yoksa katıksız bir şans mı olduğunu hatırlamayacaktı. Havada ivmelenen Zoka yüzünden Misina'nın 20 santimlik ucu Katrin'in başını sardı ve dönmeye devam eden Zoka açık ağzına girip ön dişlerine çarptı. Harry oltayı var gücüyle çekince kancanın ucu görevini yerine getirdi ve tutunacak bir et buldu. Oltanın kancası Katrin Bratt'ın ağzının sağ kenarına saplandı. Harry oltaya o kadar çaresizce asılmıştı ki sonunda genç kadının başı geriye ve sağa doğru çok büyük bir güçle döndü. Öyle ki Harry onun başını bir vida gibi bedeninden söktüğünü hissetti. Sonsuzmuş gibi gelen bir anın ardından Katrin'in bedeni başının çevrildiği yönü izleyerek önce sağa, Harry'e doğru döndü. Güverteye düşerken bile dönmeye devam etti. Harry hiç beklemeden Katrin'in üstüne çöktü. Dizlerini köprücük kemiklerinin iki yanına bastırdı. Artık onun kollarını hareket ettiremeyeceğini biliyordu. Katrin'in hareketsizce duran elinden tabancayı aldı ve namlusunu fal taşı gibi açtığı gözlerinden birine dayadı. Silahın avucunda hafif olduğunu hissediyordu ve demirden ucunu yumuşak göz yuvarına bastırdığını görebiliyordu. Buna rağmen gözünü kırpmıyordu Katrin. Hatta tam tersi sırıtıyordu. Ağzı kulaklarındaydı. Kenarı yırtılan dudakları ve yağmurun temizlemeye çalıştığı kanlanmış dişleriyle dedektife gülüyordu. Ayrım sonu sayfa 393. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Puddlefjord. Puddlefjord. Nordnes. Nordnes. Gardermoen. Gardemoen. Notodden. Notodden. Bergen. Bergen. Vos. Voss. Yitrana. Yitrana. Zakarias. Zacharias.